Şah ve Sultan İskender Pala 20. Ayrım. Hünkârım, yarın hata yapacağız. Belki asıl hatayı hata yapma korkusu duyduğumuz için yapacağız. Bize göre hata olmayan bir karar sonucu kötü olursa hataya dönüşecek ve siz bunu bahane edip bizi öldürteceksiniz. Kullarınız bu derece şiddetinize müstahak değiliz. Bizler kuluz, siz sultanımızsınız. Askeri dehanız ve ilminiz biliriz ki dedeniz Fatih Han'a benzer. İlla ki dedeniz ne vezirlerine ne ulemasına böyle haşin davranmazdı. Beni bu gece size bu sözleri söylemek cüretimden dolayı öldürtebilirsiniz ama... Sultan tam bu noktada vezirinin sözünü kesti. Doğru dersin, seni bu gece öldürtüp kurtulmak mümkün. Lakin önce senden daha iyi vuruşacak bir serdar bulmam lazım. Var dilini tut. Bu duyduklarımı duymamış olayım. Yok yok, sen cezayı hak ettin. Üstelik de bu haldeyken zaten gözünü uyku tutmaz. Şimdi git, ordumuzdaki bütün atların ayaklarına kırmızı şeritler bağlanmasını sağla. Ta ki yarın onları cehenneme gönderilecek rafizi atlarından ayırt edebilelim. Sultan düşmanın başına bağladığı kırmızı kumaşı atların ayaklarına bağlatarak onları tahkir etme ve cenge sinirli başlamalarını sağlama emelindeydi. Vezir hazretleri bunu anlamıştı. Sultanın sözlerinden kendisine güvendiği sonucunu çıkardığı için de vazifesini hakkıyla yerine getirdi ve gerçekten de sabaha kadar uyumadı. Önce her alay ve bölüğe bu emri yaydırttı. Sonra verilen emrin yerine getirildiğini kontrol ettirdi. Ardından bizzat kendisi teftişte bulundu. Bununla da kalmadı. Usta kemankeşlerden 10 tanesini ayırıp Çaldıran sahrasına gönderdi. Görevleri, Şah'ın sahra ahırının yakınlarına kadar varıp yılan sesi çıkaran oklar fırlatarak atları delirtmek, ürkütmek, kaçırmak ve kargaşa çıkarmaktı. Yazık ki 3 saat sonra kemankeşlerden ancak 5'i geri dönebildiler. İlk şehitler bunlar oldu ve onların başına gelenler askerlere duyurulmadı. Sehere 2 saat kala Otağ-ı Hümayun nöbeti sırası Doğan ile bana gelmişti. Uyandığımda içeride hala çıra yanmakta olduğunu görüp hayret ettim. Şiddetli bir ayaz çıkmış, dağın deltalı yamaçlarında girdaplanarak uğuldayan rüzgar, uzak dağlardan gelen çakal seslerine karışmaya başlamıştı. Yeşilini çoktan yitirmiş tepelerden yeşil çaldıran sahrasına kuru otlar savruluyordu. Sultanı kolaçan etmek isterken otağın çevresinde dolanan bir kuşu fark ettim. Gecenin bu vaktinde yuvasına dönmüş ama üzerinde sultanın çadırını görmüş olmalıydı. Sultan hiç uyumamıştı anlaşılan. Gerçi yarın kendisi bizzat kılıç sallamayacak, birbirine bağlattığı ve aralarına dikenli teller gerdirdiği, topların ardında mevzilenerek cihadı yönetecek, 4000 kadar hassa askeri de topları savunmak üzere halka olup etrafını kuşatacaktı. Ama yine de uykuya ihtiyacı vardı. Neyse ki birkaç dakika sonra sultanın ışığını söndürmesi içimi rahatlattı. İçeriği dinledim. Önce sessizlik oldu. Sonra onu yatağın üzerinde oturduğunu anladım. Uzun uzun dua etti. Tazarru ve münacatta bulundu. Düşündüm. Bu bir gaza ruhuydu ve zaferin kazanılması için sultandan askere yansıması gerekiyordu. Bir ara şiirler söylemeye başladı. Bu şiir Murat Hüdavendigar'ın Kosova sahrasında münacatıydı. Beytlerin sonunda ağladığını duydum. Hayretler içindeydim. Sultanlar ağlar mıydı? Selim ağlıyor muydu? Ağlarken mırıldandığı cümlelere kulak kesildim. Yalvarıyordu. Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir ve dilediğini düşürürsün. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Sonra da vezinli sözler döküldü dudaklarından. Galiba Farsça söylediği bir tevhid manzumesiydi bu. Duyabildiğim birkaçı şöyleydi. Yer ve gök elinde bir kılıçla geziyor. Bu kılıcı sapkınlığın eline İslam'ın eteğinden kesmek için taşıdığımı biliyorsun ey Allah. Ve ey Resul, senin aşk ve feyzinden gelmeyen her veçt bir kuru arzu ve hevesten ibarettir. Senin yolundan başka yolda yürümek dalalettir. Sana mensup olup da günah işlemek elbette rezalettir. Duy ki ümmetinden Selim de senin şefaatini umarak uğrunda bir zafer dilemekte. Ali İmran Suresi 26. 19. Şah ve Sultan. Kızıl alem, kızıl bayrak, kızıl taç. Giyinsin gaziler bugün Hazer'dir. Hitayi. Bu bab, Çaldıran ovalarından çıplak tepelere bakarak Cengi İntizar Gecesi beyanındadır. 22 Ağustos 1514. Aldı Kamber. Çaldıran sahrasına ikindi vakti gelebildik. Karşı tepelerin yamacında Osmanlı'nın beyaz sarıkları ve keçe külahları akşam karanlığında görünmez olasıya kadar onların sayılarını merak edip durduk. İleri gözcülerin getirdikleri haberlere göre tepelerin yamaçlarından hariç deltalarına da saklanmış yığınlı asker varmış. Yeniçeriler bilhassa Değirmendere, Şah'ın halifelerinden bazıları buraya Dermandere diyorlar. İçlerine doğru saklanmış beklemektelermiş. Gündüzki sıcağa mukabil şimdi oldukça ayaz bir gece var. Dağlardan esen rüzgara, ovanın kulaklarımızı yoran uğultusuna ve arada sırada esen tozların genizlerimizi yakmasına aldırmıyoruz. Gözlerimiz tepelerin gökyüzüyle birleştiği noktalarda hayal meyal seçilen hareketlere takılıp kalıyor. Bilenlerin söylediğine göre Selim'in askerleri toplarını tepelere yerleştiriyorlarmış. Bir topun nasıl bir şey olduğunu ancak sabah görebileceğiz. Vezir Sadrettin ile Mir Abdülbaki bunların çelikten büyük borular gibi çok şiddetli silahları olduğunu, bir güllesiyle 20-30 kişiyi aynı anda öldürebildiğini söylüyorlar. Eğer öyleyse yarın çok zalimce ve kalleşçe bir savaş olacak. İnsan hasmıyla göğüs göğüse gelmezse bunun nasıl cenk denilebilir? Nitekim bu yüzden Emir Zekeriya ile Vezir Sadrettin Şah'a yarın nökerlerin cenk meydanına başlıksız girmelerini telkin ediyorlar. Çünkü toplar nerede kızıl başlıklı askerleri çok görürse o yöne ateş ederlermiş. İyi ama bu durumda o kızılbaş askerleriyle kılıç kalkan savaşmakta olan Yeniçeri de ölmez miydi? Eğer ölüyor ise o vakit bu savaş adil de olmayacaktı. Düşmanla birlikte kendi askerini de öldüren bir silahtan daha kalleş ne olabilirdi? Gece çok yorgun geçeceğe benziyor. Lakin sultanın Yeniçerilerinin bizden daha yorgun olduklarını biliyoruz. Tam 4 ay süren bir yorgunluk bu. Zaten nökerlerin de dervişlerin de neşeli oluşları bu gerçeğe yaslanıyor. Hepsi namalup bir şahın askerleri olduklarının farkında ve kendilerine güvenleri tam. Er meydanında her birinin Ali olacağı, Haydar olacağı, Kamber olacağı, aslan kesilecekleri ve İbnül Cem'e fırsat vermeyecekleri belli. Mavera-ün-Nehir'in çeşitli din ve memleketlere mensup taburları ise içimizde en dinlenik olanlar. Gerçi bunlar da tıpkı Yeniçeriler ve Azap askerleri gibi savaşa can atmadıkları ortada ama olsun. Nökerler onları ön saflarda tutacaklar. Tıpkı Şah emriyle savaşmaya gelen çeşitli eyaletlerin valileri gibi. Bu adamların can alıp verme derdinden ziyade ganimet ve itibar düşündüklerini bilmeyen yok. Tıpkı Selim'in ordusundaki Hristiyan, Gürcü ve Çerkes beyleri, Şah düşmanı Akkoyunlu ve Özbek emirleri gibi. Anlaşılan o ki yarın Çaldıran Ovası'nda yalnız iki ordu değil, bütün bir coğrafya savaşacak. Karanlık demeden kılıçlar bileğlendi, hançerler zağlandı, kepade yayların kirişleri sıkıldı, oklar kuburlara istiflendi. Topuzlar, şeştarlar, teberler ve tığlar hazırlandı. Selim'in askerleri de tüfeklerini yağlıyorlarmış, belli ki yarın bir ok ve kurşun müsabakası yapılacak. Tabii eğer zındıkların göğüsleri kılıçlarımızla yarılmamış olursa. Nökerler Osmanlı'nın topları ve tüfekleri varmış. Kale harbi mi yapacaklar ki top getirmişler diye eğleniyorlar. Mehdi zaman Kıble-i Alem Şah Hazretleri savaşı kazanacağımızı müjdeledi bile. Cümlesi kulaktan kulağa fısıldanıyor. Yeniçerilerin çoğu Hacı Bektaş kazanı ile aşure kasesini ayırt etmiyorlar. Yarın bizim saflarımıza geçip bizimle birlikte savaşacaklar diye sevinenler de az değil. Askerlere ve dervişlere dualı gaza aşuresi dağıtıldı. Neşeleri gayet yerinde. Şah gece başlarken hemen herkes bir vazife ile yerlerine göndermiş durumda. Harp divanında hemen her şey görüşüldü. Savaşın şekli, kimlerin ne yapacağı, hangi kuvvetlerin nereden saldıracağı. En çok da bunun ne zaman yapılması, ilk okun ne zaman atılması gerektiği tartışıldı. Sultanın düzenli bir ordusu vardı ama askeri son derece yorgundu. Şahın süvarileri ise at sırtında savaşmayı şeref saymaktaydılar. Sultanın ordusu hantal namlularına, biz ise çevik süvarilere güveniyorduk. Nökerlerimiz göçebe gururunun yüzyıllardır biriktire geldiği cengaver bir ruh taşıyan asil savaşçılardı. Gerçi süvarilerin kılıç ve kalkan şakırtıları top ve tüfeklerin gümbürtüsüne uymayacaktı ama anlaşanlı bir savaş olacağı kesindi. Şahın süvarilerinin tek endişeleri ve şevklerini kıran şey piyadelerle savaşmak gibi bir tenezzülsüzlük veya onursuzluk idi. Kaç yüzyıldır ömrü ırmak boylarında ve at sırtında geçen ötüken çocuklarının hantal toplar taşıyan adamlarla attan inip savaşmaları beklenemezdi elbette. Bir piyade ile savaşmaya cenk denmezdi ki. Yıllardır ordumuzda top ve tüfek bulunmamasının, süvarilerin top ve tüfekli bir düzenli ordu fikrine karşı çıkmalarının altında işte bu temel anlayış yatmaktaydı. Selenge boylarından bu yana bir Türkman süvarisinin ok ve kılıçtan gayri silahlar kullanması cengaverlik ruhuna aykırı bulunuyor ve onurlu hiçbir Türkmen yiğidi bunu kabul edemiyordu. Tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu. Hükmüne sığınmak bu yüzdendi. Şahın ve Emir Zekeriya'nın ateşli silahlar edinme çabaları elbette bir semere vermeyecekti. Düzenli ordu demek top ve teçhizat demekti. Bu ise hareketi engellerdi. Şahın düzenli bir ordu fikrini ısrarla tekrarlayıp durmasına mukabil, Kızılbaşların buna direnmeleri işte bu hareketlilik fikri yüzündendi. Aylardır Osmanlı askerlerinin karşısına çıkmaktan neden kaçındığını, onları bu ağır teçhizatla neden dağlarda dolaştırıp durduğunu şimdi anlıyordum. Bunca ağır teçhizat bir askeri elbette yorar, hatta canından bezdirip belki geri dönüp gitmesine bile yarardı. Gel gelelim harp meclisinde savaşın ne vakit başlatılacağı tartışılırken şah, yormak için o kadar uğraştığı o düzenli ordunun yorgunluğundan yararlanma konusunda tereddüt etti. Emir Zekeriya ve harp erkanından bazı kumandanlar yürümekten bitkin düşmüş, Yeniçerilere derhal bu gece saldırmak gerektiğini savundukları vakit civan mertlik göstermiş ve adamlarını şöyle azarlamıştı. Bana bunu nasıl teklif edersiniz? Adi bir kervan soyguncusu muyum ki düşmanım savaş düzeni almadan saldırayım? O sırada Emir Zekeriya'nın içinden şahın yakasına yapışıp beni dinle, düşman toplarını mevzilendirmeden saldır ve zafere er diye sarsmak geçtiğinden eminim. Ama yazık ki bunu yapmadı. Şahın başını yere eğerken hak ne yazdıysa o olur diye mırıldanmasına hayıflandı yalnızca. Ve dede Aptal Bey'in şaha verdiği dervişlik ruhunu kıskandı. Muhtemelen içinden Usta Caluğu Muhammed burada olsaydı o şahı derhal savaşmaya ikna ederdi diye geçirdi. Çünkü şah onun istediği bir cihangir gibi değil de dede Aptal'ın istediği tevekkül sahibi bir sufi gibi davranmıştı. Divanın sonraki tartışma konusu savaşta kimin nerede olacağıydı. Divan üyelerinin hepsi şahın savaşa katılmamasını ve yalnızca yönetmesini önerdiler. O buna şiddetle karşı çıktı. Elinde kılıç, elbette savaşacağını, hatta ordunun sol cenahını bizzat sevk ve idare edeceğini söyledi. Savaş erkanının tamamı bu fikre karşı çıktı. Ama ısrarlar fayda vermedi. O gün şaha herkes gibi ben de hayran oldum. Çünkü o dervişlerini ve nökerlerini seviyordu. Onlarla ölüme gidebileceğini gösteriyordu. Sevgi, sevdikleriyle beraber olmanın adıydı. Kendisine emanet bildiği insanları feda etmemek, onlarla birlikte er meydanına atılmaktı. İyi günde birlikte iken kötü günde geride olmak elbette sevgiyi zedeleyen bir davranış olurdu. Şah, müritlerini de askerlerini de sevdiğini bizzat onlara göstermek istiyordu. Bu onların kalbini kazanmak, fedakarlığın üst sınırını yükseltmek olacaktı. Ama savaşa girmeyi bunun için değil, mutlaka elinde kılıç, herkes ile omuz omuza olmak için istediği her halinden belliydi. Sevgi tehlike gününde eşit olmanın da adıydı. Askerler onu kendi yanlarında görünce elbette savaş meydanında aşk ile atılacaklardı. Emir Zekeriya onu savaş gerisinde tutmaya razı edemeyince savaşa katılacağı bilgisinin askere ilanını teklif etti. Bunun nökerlerdeki şevki artıracağını düşündü. Yarım saat sonra da şahın savaşa bizzat katılacağı bilgisi iki münadi tarafından yüksek sesle bütün ordugahta yankılandırıldı. Emir Zekeriya işini biliyordu. Gerçekten de dervişler ve asker bu haberiyle galeyana geldiler. Emir verilse hemen o anda savaşı başlatmaları bile mümkündü. Yenilmez şahı önlerinde kılıç sallarken görmek ayrı bir şeydi elbette. Bu haber üzerine ordugahta derhal bağlamalar çalınmaya, nefesler, duvazi imamlar, demeler, devriyeler ve koçaklamalar okunmaya başlandı. Bağlamaların sık sık tekrarladıkları bir ahenge şahın yeni yazdığı bir nefese eşlik ediyordu. Be erenler, be gaziler, gelen Murtaza Ali'dir. Yezide batın kılıcın, çalan Murtaza Ali'dir. Edip Hakk'a niyazını, alçağa indirip özünü, Şah Hitayi'nin sözünü, deyen Murtaza Ali'dir. Şahın bizzat savaş meydanında bu gösterecek oluşu, bütün askerlere yenilmez şahın ordusunda birer yenilmez cengaver hissi bağışladı. Yarın hepsi kendisini Hayber önünde, Ali gibi güçlü ve muktedir hissedecekti. Şah'ın harba katılmamasını isteyenler onun emniyetini, katılmasına sevinenler ise tanrısal gücünün savaşa yapacağı etkiyi düşünüyorlardı. Orduya yeni katılmış herkes, hatta askerlerin neredeyse tamamı, onun olağanüstü hallerini bizzat görmek, kerametine şahit olmak istiyorlardı. Kıble-i alem hakkında tevatür biçiminde anlatılan her şeyi, yarın gözleriyle görecekleri için de ayrıca heyecanlıydılar. Şah ise kimseye söylemese de sanırım ordusunun ateşli silahları olmadığına ilk kez içten içe hayıflanıyordu. Osmanlı ordusundaki idman ve manevralara aşina olmayan bu derleme askeriyle en iyi nasıl savaşabilecek ise ona göre bir tertip ve düzen almalarını istiyordu. Osmanlı'dan üstünlüğünün zırhlı süvarilerdeki sayı çokluğu olduğunu biliyordu. Onun için 40 bin kişilik süvari birliğinin başına Emir Nizamettin'in oğlu Abdülbaki Bey'i şah vekili olarak tayin etti. Piştar birliklerine Nur Ali Halife, sağ kola Şamlı Durmuş Han, çoğu kadınlar ve çocuklardan oluşan ihtiyat birliklerine de Tokat Rumlarından Div Ali Bey hükmedeceklerdi. Sol cenahta bizzat şah kendisi bulunacak ve Emir Zekeriya'nın da orduyu teftiş sağlanacaktı. Ben Taçlı ile ihtiyat birliğinde olacaktım. Hayatım boyunca hiç bu kadar önemli bir gün görmemiştim. Ama işte o önemli günde beni kadınların ve çocukların arasında ihtiyat olarak bırakmalarından rahatsızdım. Gönlümün bir yanı emre itaatsizlik ederek hemen ileri varıp süvari alayına katılmayı sayıklayıp duruyordu. Aka Hasan ile o kadar ata binmiş, cirit atmıştım. Bugün savaşabilirdim. Benim yaşımda herkes savaşırken ben neden kenarda duracaktım ki? Üstelik Taçlı benden daha güzel kılıç kullanıyordu. Elbette kendisini koruyabilirdi. Bunları düşünürken birden ya yaralanırsa ya başına bir tehlike gelirse diye geçirdim içimden. İşte o vakit şahın Taçlı'yı gerçekten sevdiğine inandım. Onu ihtiyat birliğinde tutmakla kalmamış, beni de hemen yanı başında durmakla vazifelendirmişti. Sevgi belli ki kendi canından evvel sevilenin canını düşünmek. Kendisine bir zarar erişmesinden evvel sevgiliye gelecek zararı bertaraf etmekti. Üstelik bu benim için de geçerliydi. Ya Taçlı'ya bir şey olursa, Taçlı'nın güvenliği ve huzuru benim için şah ile sultan arasındaki savaştan daha önemliydi. Benim savaşım ancak Taçlı uğruna olursa anlam kazanırdı. İçimi yokladım. Şahın sultanı yenmesi ve zaferi kazanmasını çok istiyor, bunun için dua ediyor, çırpınıyor, elimden geleni yapıyordum. Ama yine de Taçlı uğruna savaşmak, şah uğruna savaşmaktan daha kutsal geliyordu bana. Sevgi kimin için can vereceğini bilmekti belki de. İşte beni süvariler arasında savaşma fikrinden vazgeçiren düşünce bu oldu. Gülizar Begüm, ihtiyat kuvvetlerinin serdar vekiliydi. Div Ali Bey'e bir şey olursa sevk ve idareyi o ele alacaktı. Gerçi Allah korur, Ali Veliyullah himmet eder, böyle bir duruma düşmeyiz ama Eğer Gülizar Begüm Serdar olursa Taçlı için endişelenmem gerekeceğini biliyordum. 20. ayrımın sonu sayfa 205, devamı 21. ayrımda.